Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan DSM-5 TRA Tanı Ölçütleri Başvuru Rehberi. Ruhsal bozuklukların tanısında kullanılan DSM-5 TRI'nin pratik kullanım için kısaltılmış eşlikçisidir. Emil Yenibit'e yayımlanan bu yaklaşık 398 sayfalık spiral ciltli kaynak. Tam DSM-5, TRA'daki güncellenmiş tanı sınıflandırmasını, tanı ölçütlerini, belirleyicileri ve ilgili kodları hızlı erişilebilir biçimde bir araya getirir. Kitabın amacı, psikiyatrik değerlendirmenin yerini mekanik bir kontrol listesiyle doldurmak değildir. Asıl işlevi, klinisyenin görüşme, gözlem, öykü alma ve ayırıcı tanı sürecinde başvuracağı ölçütleri düzenli biçimde sunmaktır. Bu nedenle bir ders kitabından çok, muayenehane, klinik, eğitim ortamı ve denetimli uygulamada kullanılabilecek bir masaüstü referansıdır. DSM-5 rıkı, TR'de yer alan açıklayıcı metinlerin, kültürel değerlendirme bölümlerinin ve kapsamlı klinik tartışmaların çoğunu içermez. Buna karşılık, hangi belirtilerin, sürelerin, dışlama koşullarının ve işlev kaybı unsurlarının belirli bir tanı için gerekli olduğunu doğrudan kontrol etmeyi kolaylaştırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, tanı sınıflandırmasını hızlı erişim için yoğunlaştıran yapı. Bu rehberin temel özelliği, DSM-5-TR'nin tanısal sınıflandırmasını ve ölçütlerini daha taşınabilir, doğrudan kullanılabilir bir düzende toplamasıdır. Ruhsal bozuklukların nörogelişimsel bozukluklar, şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, travma ve stresörle ilişkili bozukluklar, maddeyle ilişkili bozukluklar ve kişilik bozuklukları gibi ana gruplar içindeki düzeni korunur. Böylece kullanıcı klinik olarak düşündüğü tanıya sistematik biçimde yaklaşabilir. Rehberin yoğunlaştırılmış yapısı. Özellikle bir görüşme sırasında ölçütlerin tamamını hatırlamak yerine doğru başlığa dönüp gerekli koşulları kontrol etmeyi sağlar. Ancak bu kolaylık, tanının yalnızca belirtileri saymaya indirgenebileceği anlamına gelmez. Tanı ölçütleri, klinik kararın ortak bir dili ve başlangıç çerçevesidir. Belirtilerin kişinin gelişim dönemi, tıbbi durumu, madde kullanımı, yaşam koşulları ve kültürel bağlamı içindeki anlamı ayrıca değerlendirilmelidir. Kitabın düzeni, ölçütlere erişim sorununu azaltır, fakat klinik muhakemenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu ayrım, rehberin nasıl kullanılacağını anlamak bakımından belirleyicidir. İkinci olarak, belirti, süre, işlevsellik ve dışlama koşullarını birlikte değerlendirme, DSM temelli tanılama, yalnızca bir belirti listesinde belli sayıya ulaşmaktan daha kapsamlıdır. Bu başvuru rehberi, her bozukluk için gerekli belirtileri görünür kılarken süre eşiklerini, klinik açıdan belirgin sıkıntı ya da işlev kaybı şartlarını ve dışlama ölçütlerini de öne çıkarır. Örneğin benzer belirtiler, geçici bir stres tepkisinde, bir tıbbi hastalıkta, madde etkisinde veya başka bir ruhsal bozuklukta görülebilir. Bu nedenle ölçütlerdeki zaman koşulları ve belirtilerin başka bir durumla daha iyi açıklanıp açıklanmadığına ilişkin ifadeler, tanısal doğruluğun merkezindedir. Rehberin pratik değeri burada belirginleşir, çünkü yoğun klinik ortamda bu ayrıntıların gözden kaçması erken ya da yanlış etiketlemeye yol açabilir. İşlevsellik vurgusu da önemlidir. Bir kişinin bazı belirtileri yaşaması, bunların mutlaka bozukluk düzeyinde olduğu anlamına gelmez. Belirtilerin okul, iş, aile ilişkileri, öz bakım ya da toplumsal yaşam üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir. Kitap, bu bileşenleri tek yerde sunarak tanının eşik temelli mantığını destekler. Yine de belirtilerin nasıl sorulacağı, güvenilir bilgi kaynaklarının nasıl kullanılacağı ve çelişkili öykülerin nasıl yorumlanacağı, rehberin ötesinde klinik eğitim gerektirir. Üçüncü olarak, belirleyiciler ve kodlarla tanıyı klinik olarak ayrıntılandırma, rehber. Temel tanı adlarının yanında belirleyicilere ve kodlara yer vererek klinik kaydın daha kesin yapılmasına yardımcı olur. Aynı tanı kategorisi içindeki iki kişinin görünümü, seyri, güncel şiddeti veya eşlik eden özellikleri önemli ölçüde farklı olabilir. Belirleyiciler bu farklılıkların tanı kaydına yansıtılmasına yarar. Böylece klinisyen yalnızca geniş bir bozukluk etiketi kullanmakla kalmaz, mevcut klinik tablonun niteliklerini daha açık ifade edebilir. Kodların bulunması ise kayıt, iletişim, araştırma ve sağlık sistemleriyle uyum bakımından işlevseldir. diye Semişir, Kerdi Tana adları ile ICD kodları arasındaki bağlantıların güncellenmiş biçimde ele alınması. Farklı hizmet ortamlarında ortak terminoloji kullanmayı destekler. Bununla birlikte kodlama, kişiyi bir sayısal sınıfa indirgeme aracı olarak görülmemelidir. Kod, klinik formülasyonun kısa bir idari ve iletişimsel karşılığıdır. Formülasyonun tamamı değildir. Kişinin öyküsü, güçlü yanları, riskleri, sosyal destekleri ve tedavi tercihleri ayrı biçimde belgelenmelidir. Rehberin katkısı, standartlaştırılmış tanı bilgisini erişilebilir kılmasıdır. Sınırı ise tedavi planı, prognoz ve kişi merkezli değerlendirme için gerekli geniş bağlamı tek başına sunmamasıdır. Dördüncü olarak, DSM-5-AR güncellemelerini günlük tanı pratiğine taşıma, bu eser DSM-5'in ilk baskısının tekrar basımı değildir. DSM-5-TR'de güncellenen sınıflandırma ve ölçütleri esas alan bir referanstır. Metin revizyonu, 2022'de yayımlanan DSM-5-TR'nin tanısal uygulamadaki güncel çerçevesine kısa yoldan ulaşmayı amaçlar. Öne çıkan değişikliklerden biri, uzamış yas bozukluğunun tanı sistemine eklenmesidir. Ayrıca bazı tanı ölçütleri, terminoloji ve kodlar revize edilmiştir. Bu tür güncellemeler, klinisyenlerin eski notlara, eğitim materyallerine veya önceki alışkanlıklara dayanarak çalışması durumunda özellikle önem kazanır. Rehber, güncel ölçütleri tek bir kaynakta toplayarak bu geçişi kolaylaştırır. Bununla beraber yeni bir tanının veya değişen bir ölçütün varlığı, her klinik durumda aynı sonuca varılacağı anlamına gelmez. Örneğin yas, depresyon, travma tepkisi ve uyum güçlüğü arasındaki sınırlar, yalnızca ölçüt metni okunarak değil, süre, yoğunluk, kültürel anlam, işlevsellik ve kişinin yaşam bağlamı incelenerek değerlendirilir. Türkiye'de de aile yapısı, kayıp ritüelleri, toplumsal destek ağları ve yardım arama tutumları belirtilerin ifade edilme biçimini etkileyebilir. Bu nedenle kitap güncel standart için güçlü bir kontrol aracıdır, fakat kültürel olarak duyarlı klinik değerlendirme yerine geçmez. Son olarak, tam DSM-5-TR'nin yerine değil, yanında kullanılmak üzere tasarlanması, masaüstü rehberin en önemli sınırlılığı ve aynı zamanda tasarım tercihi. Yalnızca tanı ölçütlerine odaklanmasıdır. Tam DSM-5-TR, bozukluklara ilişkin açıklayıcı metinler, yaygınlık bilgileri, gelişimsel seyir, risk ve prognostik etkenler, kültüre ilişkin tanısal meseleler, ayırıcı tanı tartışmaları, işlevsel sonuçlar ve değerlendirme ölçümleri gibi daha geniş içerikler sunar. Bu kısa rehber ise ölçütler, belirleyiciler ve kodlar üzerinden hızlı karar desteği sağlar. Dolayısıyla kullanıcı, bir tanının resmi eşiklerini kontrol etmek istediğinde rehberden verim alır. Fakat karmaşık bir olguda tanının neden uygun olduğu veya olmadığı konusunda derinlemesine açıklama gerektiğinde tam el kitabına ve ek klinik kaynaklara dönmelidir. Bu ayrım eğitim açısından da önemlidir. Öğrenciler ve yeni uygulayıcılar rehberi ezber odaklı kullanırlarsa tanısal değerlendirmeyi fazla dar yorumlama riski taşırlar. Buna karşılık eğitim, süpervizyon ve kapsamlı görüşme becerileriyle birlikte kullanıldığında kitap daha sağlam bir işlev görür. Spiral cult ve kompakt düzen gibi fiziksel özellikler de bu amaca uygundur. Kaynak masa üzerinde açık tutulabilir ve ilgili ölçüde hızla erişilebilir. Kitabın gücü kapsamlı anlatımında değil, standart bilgiyi gereksiz ayrıntı olmadan düzenlemesindedir. Sonuç olarak DSM-5-TR tanı ölçütleri başvuru rehberi, en çok psikiyatristler, psikologlar, ruh sağlığı hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar, asistanlar ve denetimli klinik eğitimde bulunan öğrenciler için yararlıdır. Özellikle tanı görüşmesi sonrasında ölçütleri doğrulamak, süre ve dışlama koşullarını yeniden kontrol etmek, belirleyicileri gözden geçirmek veya doğru kodu kaydetmek gereken durumlarda pratik değer taşır. Akademik eğitimde de tam DSM-5-TR ile birlikte kullanıldığında, geniş açıklamaları, ölçütlerin somut yapısıyla ilişkilendirmeyi kolaylaştırabilir. Kitabı benzer kaynaklardan ayıran yönü, bağımsız bir psikopatoloji anlatısı, vaka kitabı ya da tedavi kılavuzu olmaya çalışmamasıdır. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin DSM-5-TR ölçütlerini, güncellenmiş sınıflandırmayı ve kodlama bilgisini doğrudan erişilebilen yoğun bir formatta sunar. Bu odak, onu uzun teori kaynaklardan daha hızlı, kısa sınav hazırlık notlarından ise daha standartlaştırılmış kılar. Spiral cutlı düzeni de günlük başvuru amacıyla uyumludur. Buna rağmen tek başına yeterli bir klinik kılavuz olarak görülmemelidir. Etik tanı uygulaması. Ayrıntılı klinik görüşme, risk değerlendirmesi, tıbbi ve madde kaynaklı nedenlerin incelenmesi, kültürel duyarlılık ve gerektiğinde süpervizyon gerektirir. Tam DSM-5 ihtiyarının açıklayıcı bölümlerine erişim dönemini korur. Rehberin gerçek yararı, klinik yargının yerine geçmesinde değil, bu yargının ölçütlere dayalı, tutarlı ve güncel olmasına destek vermesindedir. Destek olmak isterseniz American Psychiatric Association kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.